Ayrım 6.
Bunun üzerine Aksenov hiçbir şey diyemedi. Sadece başını öne eğmekle yetindi. Karısı saçlarına bakarak, "O zaman boşuna ben beyaz görmemişim saçlarını. Bak işte kederden beyazlamış gerçekten. Sözümü dinleyecektin beyim, çıkmayacaktın yola." Sonra erkeğinin saçlarını düzelterek, "Canım dostum benim, haydi bana doğruyu söyle. Bu işi sen yapmadın değil mi?" Aksenov hiç beklemediği bu soru karşısında, "Demek sen de benim yaptığımı düşünüyorsun. Bunu nasıl düşünebilirsin?" deyip ellerini yüzüne kapatarak ağladı. O anda bir asker gelerek kadınla çocukların dışarı çıkmaları gerektiğini söyledi. Aksenov ailesiyle son kez vedalaştı. Karısı gittikten sonra Aksenov konuştuklarını düşünmeye başladı. Karısının bile böyle düşünmesi, tüccarı onun öldürüp öldürmediğini sorması onu kara kara düşündürüyor. Görülüyor ki Allah'tan başka kimse gerçeği bilmiyor. Öyleyse sadece ona yalvarıp ona sığınmak, yardımı sadece ondan beklemek gerekiyor diyordu. O günden sonra dilekçe vermekten vazgeçti. Başkasına ümit bağlamıyor, sadece Allah'a yalvarıyordu. Bu arada mahkeme onu önce kırbaç cezasına, sonra da Sibirya'da kürek cezasına mahkum etti. Onu ceza gereğince önce kırbaçladılar, yaraları iyileşir iyileşmez de diğerleriyle birlikte Sibirya'ya sürdüler. Aksenov Sibirya'da 26 yıl sürgünde yaşadı. Saçları ağarmış, bembeyaz olmuştu. Sakalları da saçlarıyla uyum içinde kar gibi beyaz, incecik aşağıya doğru uzanıyordu. Neşesinden eser kalmamıştı. Beli bükülmüş, sessiz sedasız dolaşan, az konuşan, hiç gülmeyen, sürekli Allah'a yalvaran biri olmuştu. Cezaevinde ayakkabı yapımını öğrendi. Kazandığı paralarla bir kutsal takvim almıştı. İçeride ışık yandığı zamanlarda onu okur, tatil günlerinde ise cezaevinin kilisesine gidip havarilerin kitabına bakardı. Kilise korusunda ilahi söylerdi. Sesi de hala güzeldi. İdare uysal biri olduğu için onu sever, mahpus arkadaşları da ona saygı gösterirlerdi. Dede, Allah adamı derlerdi onun için. İdareye bir işleri düşerse, halletmesi için hep onu gönderirlerdi. Kendi aralarında kavga ettiklerinde, haklıyı haksızı ayırması için hep onun hakemliğine başvururlardı. Aksenov, evinden hiç mektup almıyor, karısıyla çocuklarının sağ olup olmadıklarını bile bilmiyordu. Günlerden bir gün sürgüne yeni suçlular gönderdiler. Akşama doğru eski mahpuslar yeni gelenlerin etrafını sarıp hangi köyden, şehirden geldiklerini, suçlarının ne olduğunu, ne kadar ceza aldıklarını sormaya başladılar. Aksenov da yeni gelenlerin ranzasına oturmuş başı önde anlatılanları dinliyordu. Bunlardan biri uzun boylu, 60 yaşlarında sapasağlam, kısa saçlı, beyaz sakallı biriydi. Şöyle anlatıyordu hikayesini. "Ben aslında buraya bir hiç yüzünden düştüm. Arabacının kızağından bir at çözdüm. Niyetim gideceğim yere daha çabuk varmaktı ama velakin beni yakaladılar. Neymiş hayvanı çalmışım. Çalmadım. Üstelik de arabacı dostum dedim. Kurallara aykırı bir şey olmadığını söyledim. İnanmadılar. Tutturdular çalmışsın diye. Neyi nasıl nereden çaldığımı bile bildikleri yok oysa. Çok önceleri beni buraya düşürecek işler yapmıştım ama o zaman ele geçiremediler, şimdi ise suçsuz yere tıktılar. Varsan baksan yalan söylüyorsun, Sibirya'ya gitmişsin ama misafir olarak kalmışsın derler." O bunları anlatırken mahpuslardan biri sordu. "Nerelisin sen?" "Vilaremir dendim, yerlisiyiz oranın, esnaf takımından, adım Makar, babamınki ise Semenoviç." Bunun üzerine Aksenov başını kaldırdı ve sordu. "Peki sen Vladimir'de tüccar Aksenovlardan bahsedildiğini hiç duydun mu?" "Duymaz olur muyum hiç? Zengin tüccarlardır. Fakat babaları Sibirya'daymış. Herhalde o da bizim gibi günahkarlardan. Ya sen dede, sen nasıl düştün buraya?" Aksenov kara yazısından bahsetmeyi sevmezdi. İçini çekerek, "Günahlarım yüzünden. 26 yıldır kürek cezası çekiyorum işte," dedi. Makar ısrarla "Neydi günahım?" diye soruyordu. Aksenov "Herhalde hak ettiğim cezayı çekiyorumdur" diyerek kestirip attı. Fakat diğer mahpuslar onun hikayesini anlattılar. Panayır'a giderken yolda bir tüccarın öldürüldüğünü, bıçağın Aksenov'un torbasına atıldığını, bunun için onu mahkum ettiklerini. Makar bu sözleri dinledikten sonra ellerini dizlerine vurarak "Olur şey değil doğrusu, ne kadar da yaşlanmışsın dede," dedi. Bunun üzerine mahpuslar ona niçin bu kadar şaşırdığını, onu daha önce nerede gördüğünü soruyorlar ama Makar cevap vermeden "Şaşılacak şey, şu kadere bak, nerede karşılaştık birbirimizle," diyordu. Bunları dinleyen Aksenov birden bu adamın tüccarı öldüreni bilebileceği düşüncesine kapıldı. Adama dönerek "Makar, sen bu olayı önceden biliyor muydun yoksa? Yoksa beni eskiden bir yerde mi gördün?" diye sordu. Makar, "Bilmez olur muyum? Yerin kulağı var derler. Ama bu iş çok eskiden olmuş. Onun için duyduklarımı unutmuş olabilirim," dedi. Aksenov ısrarla soruyordu. "Peki tüccarı kimin öldürdüğünü de duydun mu?" Bunun üzerine Makar güldü. "Bıçak kimin torbasından çıkmışsa o öldürmüştür herhalde. Biri bıçağı senin torbana atmış bile olsa yakayı ele vermediğine göre katil o değil demektir. Hem bıçağı senin torbana nasıl koyacak? Torba başının altındaymış. Pekala, duyardım bunu." Aksenov bu cevap üzerine tüccarı öldürenin bu adam olduğunu düşünmeye başladı. Kalkıp oradan uzaklaştı. Yatmaya gitti ama bütün gece gözüne uyku girmedi. İçi çok sıkılıyordu. Olayların başladığı o ilk günler geliyordu gözünün önüne. Karısının onu panayıra uğurladığı zamanki hali sanki gerçek gibiydi. Sonra çocukları ve o zamanki halleri. Hepsi mini miniydi. Birinin üstünde kısa palto, öbüründe önlük vardı. Kendisini de o zamanki haliyle canlandırdı gözünde. Neşeli genç bir adam. Tutuklandığı hanın çardağını, oraya oturup nasıl gitar çaldığını, ne kadar sevinçli olduğunu hatırladı. Sonra ceza yıllarına kaydı düşünceleri. Ceza meydanı, dayaklar, cellat, etrafta toplanan halk, zincirler, mahpuslar, 26 yıllık ceza evi hayatı ve ihtiyarlığı. Aksenov'un içi öylesine daralmıştı ki bir an kendisini öldürmeyi düşündü. Sonra bu düşüncelerinin hep o cani yüzünden olduğuna inandı. Bunun için de Makar'a karşı bir hınç beslemeye başladı. Bu öyle bir hınçtı ki kendi felaketine bile mal olsa intikam almak istiyordu. Bütün gece dua etti ama bir türlü hıncını yatıştıramadı. Daha sonraki günlerde Makar'ın yanına hiç gitmedi, yüzüne hiç bakmadı. Böylece iki hafta geçti. Geceleri üstüne çöken sıkıntıdan dolayı gözüne uyku girmiyordu. Nereye gideceğini bilemiyordu. Yine böyle bir gece cezaevinin içinde dolaştığı bir sırada bir ranzanın altından toprak atıldığını gördü. Durup izlediği sırada ranzanın altından Makar çıkıverdi. Korku ile Aksenov'a bakıyordu. Aksenov görmemezlikten gelerek geçip gitmek istedi. Fakat Makar ani bir hareketle elini yakaladı, duvarın altından bir tünel kazdığını, çıkan toprağı da her gün işe çıkarken çizme konçlarıyla dışarı çıkarıp sokağa serptiğini anlattı. Ardından da "Eğer ağzını sıkı tutarsan seni de alırım. Fakat ispiyonlayacak olursan beni çok kötü döverler, ben de bunu senin yanına bırakmam. Öldürürüm seni, tamam mı moruk?" dedi. Aksenov hayatını mahveden bu adam karşısında nefretle ürperiyordu. "Benim buradan çıkmak gibi bir kaygım yok. Öldürmeye gelince öldüremezsin. Çünkü zaten bunu çok önce yaptın. Seni bildirir miyim, bildirmez miyim bilemem. Allah nasıl isterse öyle olur." Bu konuşmanın ertesi günü mahpuslar işe götürüldüklerinde mahpuslardan birinin yere toprak serptiğini askerler fark etti. Bunun üzerine cezaevinde araştırma yapıp tüneli buldular. Cezaevi müdürü gelip "Tüneli kim kazdı?" diye herkesi sorguya çekti. Hiç kimse suçu üstlenmiyordu. Bilenler Makar'ı ele vermiyorlardı. Çünkü öldüresiye döleceğini biliyorlardı. En sonunda müdür doğru bir adam olarak bildiği Aksenov'a dönerek "İhtiyar, sen doğru adamsındır. Allah için söyle, kim yaptı bu işi?" Bu soru sorulduğunda Makar hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor, sürekli müdüre bakıyordu. Aksenov'a ise hiç bakmıyordu. Aksenov'un elleri dudakları titriyor, ağzını açıp bir şey diyemiyordu. Uzun zaman "Onu ele versem mi acaba? beni mahvetmişti. Niye onu bağışlayacakmışım ki? Bana çektirdiğini kendi de çeksin. Fakat söylersem onu çok kötü döverler. İyi ama niye onu düşünüyorum? Tamam, düşünmeyeyim. Ama elime ne geçecek? İçim daha çok mu rahatlayacak diye düşündü. Müdür sorusunu tekrarlayarak, "Ey ihtiyar, haydi söylesene kim kazdı tüneli?" Müdürün ısrarı üzerine Aksenov makara baktı ve "Söyleyemem müdürüm. Allah söylememi istemiyor. Onun için ben de söylemeyeceğim. İstediğinizi yapabilirsiniz ama söylemem." dedi. Müdür onu söyletmek için çok uğraştı ama Aksenov'un ağzını bıçak açmıyordu. Böylece tüneli kimin kazdığını öğrenemediler. Ertesi günün gecesi Aksenov yatağına uzanmış, uyumak üzereyken birinin ayak ucuna yaklaştığını hissetti. Karanlıkta tanıyabildiği kadarıyla gelenin Makar olduğunu fark etti. Yerinden doğrularak, "Benden daha ne istiyorsun? Burada ne işin var?" dedi. Makar susuyordu. Aksenov biraz daha doğrularak, "Ne istiyorsun söylesene, haydi git, yoksa askerleri çağırırım." dedi. Makar Aksenov'a doğru eğilerek fısıltıyla, "Aksenov, beni affet." "Niye af diliyorsun?" "Çünkü tüccarı ben öldürmüştüm. Bıçağı da torbana ben koydum. Seni de öldürmek istedim ama avludan sesler geldi. Ben de pencereden atlayıp kaçtım." Aksenov susuyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Makar ranzadan inip yerlere kadar eğilerek, "Affet beni Aksenov, affet beni. Allah aşkına affet. Tüccarı öldürdüğümü itiraf edeceğim. Seni serbest bırakacaklar. Evine döneceksin." dedi. Aksenov, "Senin için söylemesi kolay. Ya bir de bana sorsan. Nereye giderim şimdi? Belki karım ölmüştür. Çocuklarım da beni unutmuştur. Gidecek bir yerim yok benim." Makar yerden kalkmadan başını ranzaya vurarak, "Affet beni Aksenov. Şimdi gözlerine bakmak yediğim kırbaçlardan daha ağır geliyor bana. Sen her şeye rağmen bana acıdın. Beni ele vermedin. Allah aşkına bağışla beni. Bu caniyi, pişmanlık duyan adamı bağışla." dedikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aksenov, "Allah seni affetsin. Belki ben senden çok daha kötüyümdür." dedi. Birdenbire rahatladı. Evi barkı için tasalanmaktan vazgeçti. Cezaevinden başka bir yere gitmek istemediğini anladı. Sadece son anını düşünüyordu. Makarsa Aksenov'u dinlemedi. Gidip suçlu olduğunu itiraf etti. Aksenov'un evine dönmesine izin verdiklerinde o çoktan ölmüştü. Irgat, Emelyan ve Davul. Vaktiyle bir beyin yanında Emelyan adında bir ırgat çalışıyordu. Emelyan bir gün tarlaya giderken yolda önüne bir kurbağa sıçradı. Az kalsın üstüne basacaktı ki atlayıp geçti. Sonra birdenbire arkasından kendisini çağıran bir ses işitti. Etrafına bakınca yol üzerinde bir kız olduğunu gördü. Kız ona, "Emelyan, niye evlenmiyorsun sen?" diye sordu. "Nasıl evleneyim cici kız? İşte gördüğün gibi beş parasızın biriyim ben. Hangi kız varır bana? Benimle evlensene." Emelyan kızdan çok hoşlanmıştı. "Seve seve evlenirim ama nerede, nasıl yaşarız? Düşündüğün şeye bak, çok çalışıp az uyuduktan sonra her yerde karnımız tok, sırtımız pek olur." Emelyan bu sözler üzerine, "Peki öyleyse evlenelim, fakat nerede yaşayacağız?" dedi. Kız da ona, "Şehre gideriz" dedi ve birlikte şehre gittiler. Şehrin kenar mahallelerinin birinde küçük bir ev tutup orada beraber yaşamaya başladılar. Şehrin beyi bir gün oraları dolaşırken Emelyan'ın karısı beyi görmek için dışarı çıktı. Bey kadını görünce hayretlere düştü ve "Hangi anadan doğmuş bu güzel?" diye geçirdi içinden. Atını durdurup Emelyan'ın karısına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Köylü Emelyan'ın karısıyım." "Sen güzeller güzelisin. Ne diye bir köylüye vardın?" "İltifatın için teşekkürler. Fakat köylü biriyle de gayet iyi geçinip gidiyorum." Bey bu konuşmadan sonra yoluna devam etti ve sarayına döndü. Gel gelelim gördüğü kadın bir türlü aklından çıkmıyordu. O gece sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Her an kadını nasıl elde edeceğini düşünüyor fakat ne yapması gerektiğini bir türlü bulamıyordu. Bunun üzerine uşaklarını yanına çağırıp bu işe bir çözüm bulmalarını emretti. Onlar da beye şöyle bir çözüm önerdiler. "Emelyan'ı yanına işçi olarak al, onu ağır işlere verir, canını çıkarırız. Böylece karısı dul kalır, sen de muradına erersin. Bu fikir beyin aklına yattı ve denileni yaptı. Kapıcılık etmesi ve karısıyla birlikte kendi yanında oturması için Emelyan'a haber gönderdi. Gelen bu haber üzerine Emelyan'ın karısı, gündüz çalışıp gece yanıma geldiğin sürece ne olacak ki? Git demiş. Emelyan gidip saraya vardığında beyin kahyası sordu. Niçin yalnız geldin? Karını getirmedin mi? Niye getireyim ki, onun evi var zaten. Emelyan işe başladığında ona iki işçinin bile üstesinden gelemeyeceği işler yüklemeye başladılar. Emelyan bu işleri bitirebileceğini hiç sanmıyordu. Fakat akşamüstü bir de baktı ki işlerin hepsi erkenden bitmişti. Kahya tüm işlerin bittiğini görünce şaşırıp kaldı. Ertesi gün için o günkünün 4 katından fazla iş gösterdi ona. Emelyan o akşam eve gittiğinde her yeri temizlenmiş, derlenip toplanmış, sobayı yakılmış, yemeği pişirilmiş buldu. Karısı masa başına oturup dikiş dikerek kocasını bekliyordu. Kocası gelince onu karşıladı, sofrayı kurdu, ona yemeğini verdi, sonra işin nasıl gittiğini sordu. Emelyan kötü dedi, bana gücümün yetebileceğinden fazla yük yüklüyorlar, böyle devam ederse geberip gideceğim. Karısı ona, canım sen işi düşünme, ne kadar yaptım, ne kadar kaldı diye tasalanma, sadece çalış, merak etme, her şey zamanında biter dedi. Emelyan o gün yatar yatmaz uyudu. Ertesi sabah işe 4:50 sarılıp çalışmaya başladı. Bir an bile önüne ardına bakmadı. Akşama doğru her iş bitmişti. O gün hava kararmadan evine gitti. Gün geçtikçe Emelyan'a daha çok ve daha ağır işler yüklüyorlardı. Fakat o işleri zamanında bitiriyor ve evine gidiyordu. Bu şekilde aradan bir hafta geçti. Uşaklar ağır işlerle Emelyan'ın hakkından gelemeyeceklerini anlamışlar. Ona doğramacılık, taşçılık gibi ustalık isteyen işler vermeye başlamışlardı. Ne iş verirlerse versinler, Emelyan her işin üstesinden geliyor, işleri zamanında bitiriyor, akşam karısının yanına gidiyordu. Bunun üzerine bey uşakları çağırıp, ben size boşuna mı ekmek veriyorum? 2 hafta geçti, hala bir netice alamadık. Hani ağır işlere vererek onun canını çıkaracaktınız? Nerede? Her gün türküler söyleye söyleye eve gittiğini görüyorum pencereden. Sizler benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dedi. Uşaklar kendilerini savunmaya çalışıyorlardı. Efendim, ilk önceleri onu ağır işlere verdik. Gebermesi için elimizden geleni yaptık. Fakat bir türlü hakkından gelemedik. Tüm işleri sanki ev süpürüyormuş gibi yapıyor. Durmak, dinlenmek bilmiyor. Baktık, bu iş böyle olmayacak. Ustalık isteyen işlere verdik onu. Aklı ermez, bu işleri beceremez dedik ama yine üstesinden geldi. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor? Eline attığı işi başarıyla bitiriyor. Efsunlu mudur nedir, inanın ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Fakat ona bu sefer altından kalkılması mümkün olmayan bir iş vermeyi düşünüyoruz. Şöyle ki, eğer Emelyan'ı yanınıza çağırıp sarayınızın karşısına bir gün içinde bir kilise yapmasını emrederseniz, yapamayınca da emri yerine getirmedi diye boynunu vurdurabilirsiniz. Bu fikir beyin aklına yatmıştı. Emelyan'ı yanına çağırtıp, şimdi sana sarayımın karşısındaki şu meydana bir kilise yapmanı emrediyorum. Yarın akşama kadar hazır olsun, tamam mı? Eğer bu işi zamanında yaparsan seni mükafatlandırırım, yok eğer yapamazsan boynunu vurdururum dedi. Emelyan emri aldıktan sonra eve döndü. Artık kurtuluşum yok diyordu kendi kendine. Karısının yanına gelince, hazırlan karıcığım, nereye olursa olsun kaçıp gitmemiz lazım, yoksa halimiz yaman dedi. Niçin bu kadar korktun? Niye kaçmak istiyorsun? Nasıl korkmayayım? Bey bana yarın akşama kadar yeni bir kilise yapmamı emretti. Yapamazsam boynumu vurduracağını söyledi. Vakit varken kaçalım. Bundan başka kurtuluş yok. Karısı bu sözlere hiç aldırış etmedi. Beyin bir sürü uşağı var. Nereye gitsek bizi bulur. Kaçarak ondan kurtulamayız. Allah'a sığınarak emri yerine getirmeye çalışmalı. Fakat biliyorsun ki benim buna gücüm yetmez. Üzülme canım, yemeğini ye, yat uyu, sabah erkenden kalk, göreceksin ki her şeyi başaracaksın. Bunun üzerine Emelyan yatıp uyudu. Sabahleyin karısı onu uyandırıp, haydi gidip şu kiliseyi tezelden bitiriver, al sana çekiç ve çivi, topu topu bir günlük işin var dedi. Emel yan yola çıktı, şehre vardığında meydanda yeni bir kilisenin bulunduğunu gördü. Ufak tefek eksiklikleri vardı. Gördüğü eksiklikleri tamamlamaya başladı, akşama doğru işini bitirmişti. Bey uyanıp sarayın penceresinden baktı ki bir de ne görsün, meydanda yeni bir kilise durmakta. Emelyansa elinde bir çekiç oraya buraya çivi çakıyor, ileri geri koşturup duruyordu. Kilisenin yapılması beyin hiç hoşuna gitmemişti. Emelyan'ı öldüremeyeceğini, dolayısıyla da karısını elde edemeyeceğini düşünerek hayli öfkelendi. Uşaklarını çağırıp Emelyan bunu da başardı. Şimdi onu öldürmek için ileri sürebileceğimiz hiçbir sebep yok ortada. Daha ustaca bir plan kurun, bu işe bir çare bulun. Yoksa hepinizi öldürürüm, hem de onun gözleri önünde, dedi. Bunun üzerine uşaklar uzun uzun düşünmüş, nihayet kendilerince bir çıkar yol bulmuşlar. Bey'e gidip Emelyan'a bir nehir yapmasını emret. Bu öyle bir nehir olsun ki sarayın etrafından aksın, üstünde gemiler yüzsün, demişler. Bey Emelyan'ı çağırtıp yeni işini söyledi. Kiliseyi yapabildiğine göre bunu da yaparsın. Yarına kadar her şey emrettiğim gibi hazır olmazsa boynunu vurdururum senin. Emelyan'ı büyük bir tasa almış, düşünceli bir suratla evine vardığında karısı, "Niçin böyle endişelisin, yoksa yeni bir iş mi buyurdular sana?" diye sordu. Emelyan da her şeyi anlattı ve "Kaçıp gitmeliyiz," dedi. "Kaçamayız ki, nereye gitsek bulurlar. Emri yerine getirmek lazım, başka çare yok. İyi de nasıl yapacağız bu işi?" "Böyle şeylere kafana takıp üzülme canım. Yemeğini ye ve yat. Sabah erkenden kalk, her şey yoluna girecek, göreceksin." Emelyan yatıp uyudu. Karısı sabah erkenden onu uyandırdı. "Haydi kalk da işinin başına git. Her şey tamam. Yalnızca iskelenin yanında küçük bir tümsek var. Kürekle onu düzeltmen yeterli." Emelyan yola çıktı. Şehre vardığında sarayın etrafında bir nehir aktığını gördü. Üstünde de gemiler yüzmekteydi. İskelenin yanına gittiğinde engebeli bir yer olduğunu gördü ve orayı düzeltmeye başladı. Bey uyandığında bir de baktı ki sarayın etrafında üstünde gemiler yüzen bir nehir akmakta. Emelyan da küreğiyle bir tümseyi düzlüyor. Bey küplere bindi. Ne nehir ne de gemiler onu sevindirmişti. Emelyan'ı bir türlü öldürtemediği için içi içini yiyordu. Elinden gelmeyen iş yok ki, şimdi ne yapsam acaba, diyordu kendi kendine. Sonra uşaklarını çağırıp, "Bu adam bugüne kadar ne söylediysek hepsini yaptı. Öyle bir şey düşünün ki üstesinden gelemesin ve karısı da bana kalsın." Uşaklar düşünüp taşındılar ve beyin yanına gittiler. "Efendim, Emelyan'a neresi olduğunu bilmediğin bir yere git ve ne olduğunu bilmediğin bir şey getir," şeklinde emir ver. Bu emri yapabilmesinin imkanı yok. Çünkü nereye gitse gitmesi gereken yerin orası olmadığını, ne getirse getirmesi gereken şeyin o olmadığını söyleriz. Böylece sen de kendisini öldürür, karısını alabilirsin. Bu fikir beyin çok hoşuna gitmişti. Sevinçten gözleri parlıyordu. Uşaklarına "Akıllıca bir şey düşünmüşsünüz," dedikten sonra Emelyan'ı yanına çağırdı. Yeni emrini ona açıkladı. Konuşmasının sonunda da "Emri yerine getiremezsen boynunu vurdururum," cümlesini eklemeyi unutmadı. Emelyan karısının yanına gidip beyin dediklerini anlattığında karısı, "Bu defa beye iyi akıl vermişler. Akıllıca hareket etmek durumundayız," dedi ve biraz düşündükten sonra kocasına, "Uzaklara gidip büyük annemizden yardım istemen gerekiyor. O sana bir şey verecek, onu al, doğruca beyin yanına git. Beni de orada bulacaksın. Artık ellerinden kurtulmam çok zor. Beni alıp zorla götürecekler. Fakat bu uzun sürmeyecek. Eğer büyük annenin söylediklerini harfiyen yaparsan beni kurtarabilirsin," dedi. Kadın kocasının yol hazırlıklarını tamamlayıp eline küçük bir torba, bir de iğ vererek, "Bunu ona verirsen senin benim kocam olduğunu anlar," dedi. Karısı gideceği yolu gösterdikten sonra Emelyan yola çıktı. Şehir dışına çıktığında atış yapan okçular gördü. Okçular atışlarını bitirip oturduklarında Emelyan yanlarına gelip, "Kardeşler, bir yere nasıl gidilir, bir şey nasıl getirilir biliyor musunuz?" diye sordu. Okçular bu sözler üzerine şaşırıp kaldılar. "Senden kim istedi bunu, kim verdi bu emri sana?" "Bey verdi." sana yardımcı olmamız mümkün değil. Emelyan orada biraz oturduktan sonra yoluna devam etti. Gide gide bir ormana vardı. Orada bir kulübe ilişti gözüne. Kulübeden içeri girince ihtiyar bir köylü kadının oturduğunu gördü. Kadın bir yandan yün eğiriyor, bir yandan da ağlıyordu. Kadın Emelyan'ı görünce yüksek bir sesle "Kimsin sen? Niye geldin?" dedi. O sırada Emelyan iyi ihtiyar kadına uzatıp kendisini karısının gönderdiğini söyledi. Kadıncağız birdenbire yumuşamış, ard arda sorular sormaya başlamıştı. Emelyan nasıl evlendiklerinden başlayıp buraya kadar nasıl gelindiğini birer birer anlattı kadına. İhtiyar kadın anlatılanları dinledikten sonra ağlamayı keserek "Peki oğlum, otur da bir şeyler ye," dedi. Emelyan yemeğini yedikten sonra kadın konuşmaya başladı. "Al şu yumağı ve önünde yuvarla. O nereye giderse sen de ardından git. Bu seni bir deniz kenarına götürecektir. Oraya varınca büyük bir şehir göreceksin. Şehre gir ve şehrin en ucunda bulunan eve geceyi orada geçirmek için rica et. Aradığın şeyi orada bulacaksın." "İyi ama bu şeyin aradığım şey olduğunu nasıl anlayacağım nine? Anne babadan daha fazla sözü dinlenen bir şey görürsen bil ki aradığın şey odur. Onu beye götürdüğünde o sana getirmen gereken şeyin o olmadığını söyleyecek. O zaman madem ki bu değil, öyleyse bunu parçalamalı de ve o şeye vur. Nehir kenarına gidip onu parçala veya suya at. İşte o zaman karına kavuşacaksın." Emelyan ihtiyar kadına "Allah'a ısmarladık" deyip yola çıktı. Kadının dediği gibi yumağı yuvarladı ve onu takip etti. Nihayet bir deniz kenarına vardı. Etrafına bakınca deniz kıyısında bir şehir, şehir kenarında da bir ev gördü. Evin kapısını çalıp geceyi orada geçirmek için ricada bulundu. Onlar da kabul ettiler. Bunun üzerine geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah erkenden uyandı. O sırada bir konuşma işitti. Baba oğlunu uyandırıp ormana odun kesmeye göndermek istiyordu. Oğulsa babasını dinlemiyor, "Daha çok erken baba, sonra giderim," diyordu. Bu sefer annesi oğlanı kaldırmak için uğraşmaya başladı. "Haydi oğlum kalk, biliyorsun babanın sızıları var, o mu gitsin şimdi?" Oğul annesinin dediklerini de aldırmıyor, uyumaya devam ediyordu. O sırada sokakta gümbürdeyen bir şey duyuldu. Oğul yerinden sıçradığı gibi giyinip sokağa fırladı. Emelyan da yerinden kalkıp anne babadan daha çok sözü dinlenen bu şeyi görmek için sokağa koştu. Sokakta omzundan yuvarlak bir şey taşıyan bir adam gördü. Adam tokmakla bu şeye vuruyor, o şey de vuruldukça gümbürdüyordu. Emelyan aradığı şeyin bu olduğunu anladı. O şeye doğru yaklaşıp bakmaya başladı. Gerdel gibi yuvarlak bir şeydi bu. Üstüne girilerek bir deri geçirilmişti. Emelyan bu şeyin adını sordu. "Davul," dediler. Emelyan bu şeyi kendisine vermeleri için yalvarmaya başladı fakat vermediler. Bunun üzerine yalvarmayı kesip onları takip etmeye başladı. Bütün gün peşlerinden gitti. Onların yattığını görünce de davulu kaptığı gibi kaçtı. Sonra koşarak evine gitti. Karısını görmek için etrafa bakındı ama karısı evde yoktu. Gittiğinin ertesi günü onu alıp beyin yanına götürmüşlerdi. Bunun üzerine Emelyan beyin yanına gitti ve bilmediği bir yere giden, bilmediği bir şey getiren adam geldi diye haber yolladı. Uşaklar beye haberi iletti fakat bey onlara ertesi günün sabahı gelmesini söylemişti. Emelyan tekrar haber vermeleri için yalvarıp yakarmaya başladı. "Biraz önce geldim. Emredilen şeyi de getirdim. Ya bey buraya gelsin ya da ben yanına giderim," dedi. Bey Emelyan'ın yanına gelip "Nereye gittin?" diye sordu. "Bilmiyorum." "Peki ne getirdin?" Bu soru üzerine Emelyan getirdiği şeyi çıkarıp göstermek istedi. Fakat bey başını çevirip bakmadı bile. Sadece "İstediğim şey o değil," dedi. Bunun üzerine Emelyan "Madem ki bu değil, bu şeyi parçalamalı," diyerek davulu alıp dışarı çıktı. Üzerine vurmaya başladı. O vurdukça beyin askerleri Emelyan'ın etrafında toplanıyor, ona selam duruyor, ondan emir bekliyorlardı. Bey olup bitenleri pencereden görüyor, askerlerine "Onun arkasından gitmeyin," diye emirler veriyordu. Fakat askerler onu dinlemiyordu. Emelyan'ın peşinden gidiyorlardı. Bey bu durumu görünce karısını götürüp Emelyan'a vermelerini emretti. Sonra da davulu kendisine vermesi için Emelyan'a yalvarmaya başladı. Emel yansa hayır olmaz. Bana bunu parçalamamı, sonra da nehre atmamı söylediler. İşte bu sebeple bunu sana veremem dedi. Sonra elinde davulla nehir kenarına gitti. Askerler de peşi sıra gelmişlerdi. Emelyan orada davulu parçalayıp nehre attı. İşte tüm bu olup bitenlerden sonra Emelyan karısını alıp evine gitti. O günden sonra bey Emelyan'ı rahatsız etmedi. Emelyan da yoksulca fakat alın teriyle yaşamını sürdürdü. En büyük ceza. Bir zamanlar Ukrayna'nın büyük bir köyünde Spak adında zengin bir köylü yaşıyormuş. Trahim adındaki yoksulsa Spak'ın işçi olarak tuttuğu bir köylüymüş. Gel zaman git zaman tüccar Spak'ın güzel kızı Vassa bu fakir köylüye gönlünü kaptırmış. Derken bir gün meseleyi babasına açmış. Bunu duyan Spak küplere binmiş ve Trahim'i evden kovmuş. Onunla alay ederek ancak ince mavi kumaştan palto içinde kendi atınla arabanla bana geldiğinde kızı sana veririm demiş. Delikanlı bu kadar zengin olabileceğini aklından geçirmediği için kederinden kendini suya atıp öldürmek istemiş. O sırada oradan geçen Pridibalka adlı bir çiftlik bahçıvanı onu kurtarmış. Bu kötü kalpli insan halk arasında insan kılıklı bir şeytan diye biliniyormuş. Pridibalka Trahim'i kurtardıktan sonra köylerinden geçerek bir tüccarı öldürüp soyması için onu ayartmış. Bunun üzerine Trahim Pridibalka'nın da yardımıyla karanlık bir gecede orman içindeki ana yolda planlanan cinayeti işlemiş. Cinayet izlerini de ortadan kaldırmış. Trahim para ve malların yarısını alıp atları uçurumdan yuvarladığı için yapılan soruşturmada tüccar ve uşağının feci bir kaza geçirdiği sonucuna varılmış. Ayrıca Pridibalka Spak'ı sinirlendirmek için Trahim'e para verdiği söylentisini bütün köye yaymış. Trahim bu sırrı sadece nişanlısına anlatmış. Bunun üzerine kız ona gelecekteki alın yazısını öğrenmek için geceleyin öldürdüğü iki kişinin mezarına gitmesini öğütlemiş. Trahim öğüdü tutup oraya gittiğinde gizli bir ses ona Allah'ın kendisini 40 yıl sonra cezalandıracağını söylemiş. Trahim ve nişanlısı bunun çok uzun bir zaman olduğunu ve bu zaman içinde günahlarını bağışlatmak için bir yol bulabileceklerini düşünerek evlenmeye karar vermişler. Trahim Pridibalka ile konuşup Allah ve günah diye bir şey olmadığına inandıktan sonra içini kemiren vicdan azabından kurtulmuş. Zengin Spak da gençleri kendi haline bırakmış ve Trahim ticaretle uğraşarak yavaş yavaş zenginleşmeye başlamış. Önce kasabaya sonra da şehre yerleşmiş. Artık ona Trahim Semenovich Yashnikov diyorlarmış. Derken bir gün karısı ölmüş. Yalnızlığın verdiği acıyla vicdan azabı çekmeye başlamış. Vicdan azabına dayanamadığı bir gün papaza giderek derdini anlatmış. Papaz da ona bir kilise yaptırırsa günahının bağışlanacağını söylemiş. Trahim kiliseyi yaptırmış ama yine de içi huzurlu değilmiş. Bu ruhsal durum içindeyken ikinci kez evlenmiş. Petersburg'a taşınıp şatavatlı bir hayat sürmeye başlamış. Orada herkesten saygı görüyormuş. O sırada bir manastırdaki mübarek bir ihtiyar kendisine cinayetini bağışlatmasının tek yolunun haksızca edindiği bütün malını mülkünü dağıtıp yoksulluk içinde kendi emeğiyle yaşadığı takdirde mümkün olacağını demiş. Fakat Trahim bu cesareti kendinde bulamıyor, bir takım bahanelerle kendini haklı görüyormuş. Bu şekilde aradan uzun yıllar geçmiş ve en sonunda o korkunç 40. yıl gelip çatmış. Trahim'in mezarda duyduğu ceza hükmü o yıl içleşecekmiş. Kendisini nasıl bir kader beklediği düşüncesi ihtiyarı kahrediyormuş. İşlediği günahı bilgin oğlu Alexander'a çıtlatmış. Oğlu babasının günahını tam olarak bilmemesine rağmen onu teselli etmeye başlamış. Allah diye bir varlığın olmadığını, bu sebeple ondan ve mahkemesinden korkmanın budalalık olduğunu, ahiret diye bir şey olmadığını ve bundan ötürü ruh için tasalanmamak gerektiğini, eski boş inançlardan kurtulmak gerektiğini anlatmış. Nihayet 40 yılın son günü de gelip çatmış. Trahim artık ne yapacağını şaşırdığı bir sırada kopan korkunç fırtına ruhunu iyice alt üst etmiş. Artık yıldırım vuruşunu bekliyormuş ki fırtına dinmiş. Bunun üzerine Trohim gittikçe daha kuruntulu, korkak, asık suratlı olmaya başlamış. Bilgin oğlu Alexander sürekli Allah ve ruh hakkında görüşlerini tekrarlayarak "Bu koca karı masallarından kendini kurtar baba" diye öğüt verip onu biraz olsun avutuyormuş. İhtiyar da "Artık bunlardan kurtuldum" diyormuş. Günleri böyle geçerken 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede suçunun cezasını çekmeye başlamış. O gece oğluyla konuşup yalnız başına odasına çekildiğinde şunlar geçiyormuş kafasından. Allah yok, ruh yok, ceza yok. Ne güzel, boşu boşuna çekmişim bunca zamandır bu kadar acıyı. Alexander'ın dediği gibi hepimiz yaşamak için boğuşuyoruz birbirimizle. Öldürüyoruz birbirimizi. İşte var olma savaşı ve hayatın kanunu bu. Sadece bu. Bana bu savaşı Allah kazandırdı. Allah mı kazandırdı? Ne saçmalık, dil alışkanlığı işte. Bu zaferi hiçbir ilah kazandırmadı bana. Ben başardım, ben kazandım. Hepsi o kadar. Sonuçta herkes savaşır ama kim kazanırsa zaferden o yararlanır. Bu savaşta da ben kazandım ve ben faydalanıyorum. Rahatım yerinde. Sadece o olay benim hayatımı mahvediyordu ama ondan kurtuldum artık. Beni çekemiyorlar, biliyorum. Daha sonra çilekeş keşişin sözlerini hatırlamış. Herkes zengin olmak ister. Madem ki sen de istiyorsun, öyleyse çalış. Gelip eline vermelerini bekleme. O anda birden durup Alexander'ı düşünmeye başlamış. Alexander her yıl kendisine verdiğim 20 bin rublenin yetmediğini söylüyor. Harçlığını 10 bin ruble daha artırmamı istiyor. Buna yanaşmayışım hoşuna gitmiyor olmalı. Şimdi ben ölünce her şeye konmayı hesaplıyordur herhalde demiş ve birden gerçekle yüz yüze gelmiş. Oğlu da onun ölümünü isteyecekti tabii. Zafer kazanmak istiyorsan savaşmalısın. Ben savaştım, öldürdüm. Ya oğlum için kimin ölmesi lazım diye geçirdi içinden ve yatağından doğrularak kimin olacak, benim ölmem gerekiyor, ben ona bir engelim, ne kadar verirsem vereyim bu ben öldükten sonra elde edeceğim mallarla kıyaslanamaz diye geçirdi aklında. Alexander'ın bakışları, sözleri Troy'nin gözünün önüne geldikçe oğlunun kendisini öldürmek istediğini düşünüyormuş. Hem niye istemesin ki? Okur yazar, boş inançları olmayan bir insan o. Niçin beni öldürmesin? Haydi başını belaya sokmak istemediğini düşünelim ama zehir ne güne duruyor? O an oğlunun hiçbir iz bırakmadan insanı öldüren zehirlerden bahsettiğini hatırlamış. Eğer onda böyle bir zehir varsa niye bana içirmesin ki? Herhalde içirir. Zaten işimi yüzüstü bıraktığımı, daha fazla şeyler yapabileceğimi söyleyip duruyordu. Evet evet, bir bardak çay sonra her şey tamam. Bunu yaptırmak için aşçıları da elde edebilir. Onların hepsi satılık insanlar zaten. Sonra uşağı gözünün önüne gelmiş, ona 1000 ruble versen her şeyi yapar. Aşçı da öyle. Bu düşünceler Trahim'in yüreğini ağzına getirmiş, biraz sakinleşmek için karyola yanındaki sehpada duran şekerli suyu içmek istemiş, bardağı eline aldığında dibinde bir beyazlık ilişmiş gözüne. Kendi kendine kim bilir ne, hem beni kandıramaz artık demiş. Gidip suyu dökmüş, bardağı sürahiden yeniden doldurup içmiş. Evet, herkesin savaşı bu. Ağzımı açmadan savaşmalıyım. Hep tetikte durmalıyım. Sadece karımın yiyip içtiği şeylere yiyip içmeliyim. Fakat bu da sakıncalı. Malımın 1/7'i ona kalıyor. O da biliyor bunu. Zaten yoksul olan ana babası ne zamandır bu parayı ondan isteyip duruyor. Demek savaş var. Peki, öyle olsun. Öyle bir şey yapmalıyım ki ölümüm onlara bir fayda sağlamasın. Bir vasiyet yazıp onları mirastan mahrum etmeliyim. Ölümüm onların işine yaramamalı. Evet, yarından tezi yok, bunu yapıp onlara bildirmeliyim. Trohim bunları düşündükten sonra biraz uyumak istemiş ama düşünceleri buna izin vermemiş. Kalkıp hırkasını ve terliklerini giymiş, vasiyetini hazırlamaya başlamış. Vasiyetinde bütün malını hayır kurumlarına bağışlıyormuş. İşini bitirince yatmak istemiş ama aklına birdenbire kapıcıyla uşağı gelmiş. Kendini onların yerine koyarak, ya ben onun gibi 15 ruble aylıkla çalışan bir uşak olsaydım, 5 oda ötemde bir para babası uyusaydı, Allah ve hesap gününün olmadığına inansaydım, ne yapardım acaba? Ne olacak? Tüccara yaptığımı tabii. Troim bu düşünceler üzerine tepeden tırnağa korkuyla ürpermiş. Yerinden kalkıp kapıyı kilitlemeye girmiş. Fakat kilit bir türlü tutmuyormuş. Aklına kapıya sandalye dayamak gelmiş. İki sandalyeyi yan yana koyup birini mendille kapı tokmağına bağlamış. Böylece kapı açıldığında gürültüyü duyabilecekmiş. Bu işi de bitirince yatağına gidip yatmış ama ancak sabaha doğru uyuyabilmiş. Öyle geç vakte kadar uyumuş ki karısı merak edip kapıyı açtığında sandalyeler büyük bir gürültüyle yere devrilmiş. Troim korku içinde sapsarı bir yüzle sıçramış yerinden. O kadar korkmuş ki "Kim var orada? Ne var? Ne istiyorsun? İmdat!" diye bağırmış. Epey bir müddet kendine gelememiş. Biraz toparlanınca karısına kendisini öldürmeye geldiklerini sandığını, ne olur ne olmaz diye kapı arkasına öteberi koyduğunu söyleyerek korkusunu ondan gizlemeye çalışmış. Fakat ne kadar gizlemeye çalışsa da o günden sonra ev halkı ve uşaklar onda büyük bir değişiklik olduğunu fark ediyorlarmış. Troim kimi zaman keyifli, kimi zaman öfkeli, kimi zaman tasalı bir adammış. Çocukları özellikle de torunlarını çok severmiş. Fakat şimdi sürekli yalnız oturan, susan, çekingen, herkese şüpheli gözlerle bakan, hatta çocuklara bile soğuk davranan biri olup çıkmış. O geceden beri başlıca işi vasiyet yazmak olmuş. Uzun zamandır uğraşmasına rağmen bir türlü vasiyeti istediği şekle sokamıyormuş. Bu iş için kendine gelen memurların hiçbirini beğenmiyor. Sürekli vasiyetini değiştirip duruyormuş. Yiyeceklerinde çok dikkatli davranıyormuş. Bazen en sevdiği lezzetli yemeklere bile elini sürmüyormuş. Çoğu zaman kendi yemeğini yemez, gidip oğlunun, karısının, kızının yemek artıklarını toplar, sadece onları yermiş. Şarabı alır, odasındaki bir dolapta kilit altında tutarmış. Zamanla işleriyle daha az ilgilenmeye başlamış, kazancını ve aldığı şeyleri ev halkından gizler olmuş. Önceden kendisini mutlu eden malı mülkü artık sadece sıkıntı veriyormuş. Her şeyini başkalarından gizlemeye çalışıyormuş. Sonunda kendini kendi gibi Allahsız insanlardan koruyamayacağını anlamış. Ya bir de herkes oğlu ve kendi gibi bir Allah ve hesap günü olmadığını öğrenirse, işte o zaman onu öldürmemeleri, zehirlememeleri, yalanla dolanla ya da zorla mallarını elinden almamaları için ortada hiçbir neden kalmayacakmış. Yani hiçbir şekilde kurtuluşu olamayacakmış. Öyleyse bunun bir tek çözümü varmış. O da kendi bildiğini, yani Allah ve ahiret olmadığını başkalarına söylememek, hatta aksine var gücüyle bunların olduğunu savunup Allah'ı ve hesap gününü onlara aşılamak. Böylece Troim hayatında son bir değişiklik daha yapmış ve hiç inanmadığı halde tam bir sofu kesilmiş. Salı ve cuma oruçlarını kilisedeki bir tek töreni bile kaçırmıyormuş. Ev halkına, tanıdıklarına, hizmetçilerine bir Allah ve hesap günü olduğunu, ona inanmayanların ahirette ebedi azap göreceklerini aşılamaya çabalıyormuş. Öyle ki bütün eski düşüncelerinden vazgeçmiş ve yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş gibi davranıyor, Allah'la ilgili düşüncelerini oğluna bile aşılamaya çalışıyormuş. Hiçbir şeyden korkulmaması gerektiğini, Allah'ın var olmadığına, istediği gibi yaşamasına hiçbir engel kalmadığına inandığı o günden, 12 Ağustos'tan sonra hiçbir şeyden zevk almamaya başlamış. Hayatındaki her şey sıkıntı ve üzüntüye dönüşmüş. Öldürüleceği, zehirleneceği, aldatılacağı, kendi çocukları arasında bile en korkunç cinayetlerin işlenebileceği korkusu bir türlü yakasını bırakmıyormuş. Bütün çevresinden şüpheleniyor, herkesten korkuyor, karısından, oğlundan, bütün insanlardan tiksiniyormuş. Öyle bir haldeymiş ki önceleri çok sevdiği mini mini torunları bile artık kendisine canavar gibi görünüyormuş. Kendi nasıl insanlardan tiksiniyorsa onlar da ondan tiksiniyormuş gibi geliyor Troim'e. Kimsenin kendisi hakkında kötü düşünmemesine rağmen o her şeyini herkesten kıskanıyor. Hiçbir şeyini başkalarına göstermiyor, herkesi aldatıyor. Bütün insanlara karşı tedbirli davranıyormuş. İnsanlara Allah, hesap günü, erdem gibi inançlar aşılamaya çalışıyormuş. Kurtuluşunun kendinin inanmadığı şeylere başkalarını inandırmakta olduğunu sanıyormuş. Sürekli artan zenginliği artık ona yalnızca korku veriyormuş. Ev halkını can düşmanları görüyormuş. Yemek, içmek, uyumak gibi en basit zevkleri bile artık ona harammış. Kendine karşı yapılacak kötü planlara alet olabileceği düşüncesiyle herkese şüpheyle bakıyormuş. İşte bu şekilde 10 yıldan fazla yaşayan zavallı Trahim'in garip halleri etrafındakileri rahatsız ediyor ama ne kadar acı çektiğini bilmiyorlarmış.